Ayrım 8.
Daha doğrusu iki türlü edebiyatçı vardır. Bir kısmı edebiyat avukatlarıdır. Bir avukatın aldığı dava kendisini doğrudan doğruya ilgilendirmez. O adam mahkemede asıl insanlıklarını değil, davasını aldığı adamın işine yarayacak şeyleri söylemekle ödevlidir. Davayı kaybederse belki paraca zararı olur ama işte o kadar. Bir kısım edebiyatçı daha vardır, onlar avukata hiç benzemez. Ancak inandıkları şeyleri, kendilerini doğrudan doğruya ilgilendiren şeyleri söylerler. Bilmem söylemeye acet var mı? Avukat edebiyatçıların, edebiyatın daha doğrusu bir memleketteki düşünce hayatının yüz karasıdır. Onlardan olmayın Bay Kurucu. Onlardan olmamak için de daha şimdiden inanın ki hiçbir haksızlık, hiçbir çirkinlik müdafaa edilemez. Edebiyatçının boynunun borcu, kendisinin inandığı, haklı, güzel bulduğu şeyleri söylemektir. Yanılabilir insandır ama bile bile düşündüğünün zıttını ileri süremez. Bunları bırakalım da gelelim Keziban'a. Keziban için söylediklerinizi doğru bulmadım. Keziban benim elimde tutsakmış, benim gibi konuşuyormuş, benim gibi düşünüyormuş. Başka türlü olabilir miydi? Ben romancı değilim Bay Kurucu. Keziban adıyla benden ayrı bir kişi yaratmak aklımın ucundan bile geçmedi. Ancak ben kendi kendimle konuşan bir adamım. Benim söylediklerimi de ben söylüyorum. Keziban'ın söylediklerini de. Keziban'ın 18 yaşında olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Şüphesiz ki o da ben yaştadır. Gerçi ben ona ilk mektuplarımı bundan 18 yıl önce yazdım ama bunun onun 18 yaşında olduğunu göstermez. Ben Keziban'ı azarlamıyorum, kendi kendimi azarlıyorum. Daha doğrusu işin içinde azarlamak yok. Bazen düşündüklerim işime pek gelmiyor, yani kendi kendime kurduğum düşünceyi yıkacak gibi oluyor. Keziban bana işte o sözleri söylüyor. Ben de kendisini, yani kendi kendimi susturuyorum. Yalnız kendi düşüncem üzerindeki şüphelerimi gizlemek istemediğim için de karşımda benden başka, bana bir takım şeyler soracak bir kimse bulunduğunu hayal ediyorum. Zaten Keziban'ın ne olduğunu, kim olduğunu düşünmeye öyle sanıyorum ki pek değmez. Monsieur Guide'nin Angeli'den heves ettiğimi söyledim. Niçin Monsieur Guide diye yazıyorsunuz? Monseigneur Türkçe bir kelime değildir ki bizim imlamızla yazılsın. Benim Monseigneur Guide dememe de takılıyorsunuz. Ne yapayım? Bugün sağ olan, saygıdeğer, yaşlı bir adamı anarken sadece adını söylemek bana bir tuhaf geliyor. Zaten bu eski Türk şairlerini anarken de çoğu Baki Efendi, Naili Efendi derim. Onu da şaka sanan, benim Baki ile Naili ile alay etmeye kalktığımı sananlar oldu. Sivas'ta bir gazeteci yanılmıyorsam Vehbicem, Nurullah Ataç eski şairleri anarken hep efendi diyor, onları şiirimizin efendileri saydığı için demişti. Böyle bir sebep göstermek hoşuma gitti. Ama ben düşünmeden daha güzel bulduğum için Baki Efendi, Monsieur Guide diyorum. Mantık üzerine söyledikleriniz hoşuma gitti. Mantığı yermeye kalktığınızı, mantıksızlık istediğinizi sananlar olacaktır. Bırakın sansınlar. Siz yazıda, düşüncede bir düzen istiyorsunuz. Ancak ezici bir düzen değil, ferahlatıcı bir düzen istiyorsunuz. Benim yazılarımı mantıktan dem vurarak didiklemek isteyenlere gelince, aldırmayın onlara. Ne dediklerini bilmiyorlar. Yücel dergisinde Nurullah Ataç, kendi için kanun yaratıyor diye sözde benim birbirini tutmaz cümlelerimi alt alta dizen adam daha usanmadı. Varsın o da öyle eğlensin. Belki bana bir kötülük edebiliyor yahut beni kızdırıyor, umuduyla seviniyordur. Ben okuduğum zaman gülüyorum. Okurlara da saygım vardır. O sözleri benim öyle söylemediğimi, yazmadığımı elbette anlarlar. Ama bilirsiniz ki yücelci delikanlılar vecize meraklısıdır. Dergilerinin her sayfasında sayfa sayısınca vecize bulunur. Çünkü onlar hakikati hap halinde yutmak, çabucak bellemek davasındadırlar. O sevda tembelliğin ta kendisidir. Öğreneceğiz, bileceğiz. Ama bunun için de kendimiz düşünmek, bazı yazarları baştan aşağı okumak zahmetine katlanmayacağız. Yücel dergisinin başında bulunan bir yazarımız bu hevesini açıkça gösterdi. Beni yeren bir yazısında ahbaplarından birini de övmek ihtiyacını duymuş. tercüme dediğin işte böyle olur diye onun tercüme ettiği bir kitabı gösteriyordu. Ama o kitabın ilk sayfasını bile okumadığını belli etmişti. Hep o ihtiyaçla, beni kötülemek ihtiyacıyla dergisinde benim mantıksızlıklarımın yayılmasını istiyor. Beni didiklemek isteyenlerin çoğu mantıktan dem vurmazlar. Benim aka kara dediğimi söylerler. Aka kara demem de çoğu kendi yazılarını beğenmediğimdendir. Elbette onların yazılarındaki güzellikleri anlamayan bir adam olsa olsa akı kara gören bir adamdır. Size karma karışık şeyler söyledim Bay Kuruca. Kusuruma bakmayın. Övülmeye, anlaşılarak övülmeye pek alışmadım. Sizin yazınız beni şaşırttı. Düşüncelerime de yazıma da bir çeki düzen veremedim. Mektubumu bitirmeden sizden bir şey rica edeceğim. Yazınızın iki yerinde caht diyorsunuz. Hiç de güzel değil. Çaba deyin, daha iyi. Yok, çaba demek istemiyorsanız eskiden olduğu gibi cehd dersiniz. Ama yine de siz bilirsiniz. Hoşça kalın. Zeki Kurucu'ya. Ulus, 25 Haziran 1945. Deniz boyunda. Denize bakıyorum. Durgun, gürültüsüz, kokusuz bir deniz. Mavi. Açık mavi. O kadar açık mavi ki renksiz diyesim geliyor. Ötede güneşin oynadığı bir yer var. Pırıl pırıl yanıyor. Gözlerimi çeviriyorum oradan. Işığın değil, denizin güzelliğini sezmek, kendimi denizin büyüsüne bırakmak istiyorum. Bir türlü olmuyor. Sevemiyorum denizi. O tatlı açık mavilik içime bir bulantı veriyor. Yine de uzaklaşamıyorum. Çok kimseler denizi övüp övüp bitiremez. Onsuz edemeyeceklerini söylerler. Ben de onların tattığı zevki tatmak, duyduğu hazzı duymak istiyorum. Gönlüm bir güzelliğe neden yabancı kalsın? Ne kadar uğraşsam boş. Denizin güzel bulunabileceğini anlamıyor değilim. Tabiatta ne varsa sevilebilir. Ama denizin güzelliği benim içime işlemiyor. Kendimi kandırmak için deniz şiirlerini düşünüyorum. Belki onlarla coşarım da o coşkunluğu denizin verdiğini sanırım diyorum. Önce Yahya Kemal'in denizlerini hatırlıyorum. Deniz, açık deniz, deniz türküsü. Hepsinde de denizden çok insan var, aşk var, yaşamaktan yakınma var. O şiirleri içlerindeki bir parça deniz için değil, insan için, şiirin hiçbir şey söylemeden bize en değişmez hakikatleri anlatıveren musikisi için seviyorum. İçimde ta derinlerden Moreas mısraları uyanıyor. Deniz, belki en çok o mısrada var. O da düşünülmüş, düşüncenin imbiğinden geçirilip gerçeğe yitirilmiş bir düş, bir düşünce oluvermiş bir deniz. Geziban, doğru, o mısrada deniz yok, denizin düşüncesi var diyor. Ama her şiirde, her sanat eserinde öyle değil midir? Her nesne sanat eserine girince gerçekliğini yitirip kendi kendinin düşüncesi oluvermez mi? Kezi bana hemen bir cevap vermiyorum. Söylediği bana doğru geliyor ama kandırmıyor beni. Bir eksiği olduğunu, hesaba katmadığı bir şey olduğunu seziyorum. Birdenbire buluyorum verilecek cevabı. Evet Keziban, sanat eserine giren her nesne gerçekliğini yitirip kendi kendinin düşüncesi olur. Yani hiçbir sanat eserinde bir nesnenin kendisi değil, ancak sanat elinin kafasında bıraktığı iz vardır. Başka türlü olabilir mi? Resim denizle yapılmaz, boyayla yapılır. Şiir de kelimelerle yazılır. Boya, kelime elbette bir nesnenin kendisi olamaz. Ancak bizde o nesnenin angısını uyandırır. Ama çoğu sanat eserinde andırılmak istenilen nesne ile boya, kelime birbirlerine o kadar çok karışmıştır ki, birbirleriyle o kadar bir olmuşlardır ki, biz bir boya gördüğümüz, bir kelime duyduğumuzu unutur, o nesnenin kendisiyle karşılaştığımızı sanırız. Monsieur Valéry ise böyle bir şey istemiyor. Şiirinde bir nesneyi değil, bir nesnenin bizim düşünme gücümüzde bıraktığı izi göstermeye, onu yakalamaya çalışıyor. Bazı şairler vardır. Biz onların söyledikleri şeyin karşımızda belirdiklerini sanırız. Monsieur Valéry'nin şiirini okurken öyle bir şey olmuyor. Olmasını şairin kendisi dilemiyor. O bize, ben size şiir söylüyorum. Size nesnelerin kendi güzellikleriyle hayran etmek için değil. Ancak şiirimin kuruluşuna, yapısına hayran etmek istiyorum. Benim şiirimin bir büyüsü vardır. Ama sizi büyüleyip de okuduğunuzun bir kelime yığınından başka bir şey olmadığını unutturmaya çalışmaz. Onun bir kelime yığını olduğunu daima bilirsiniz, bile bile vurulursunuz diyor. Bunun içindir Monsieur Valéry en arı, en saf şairdir. Öteki şairler için kelimeler bir takım duyguları, heyecanları söylemek için bir araç olduğu halde, Monsieur Valéry için duygular, heyecanlar, kelimeleri kullanmaya birer bahanedir. Doğrusu Keziban, her iyi şair için duygular, heyecanlar birer bahanedir. Kelimeden çok duygularına, heyecanlarına değer veren şair, şiiri sevmiyor demektir. O, düşüncelerinin büyüklüğüne, duygularının şusuna busuna kapılmıştır. Ama onları başka türlü bildiremediği için şiire başvurmuştur. Onun gözünde şiir, herhangi bir yoldur. Başka bir yol bulursa ondan gider. Öylelerinden hiçbir zaman iyi şair çıkmamıştır. Herhangi bir sanat kolunun değerli erleri o sanat koluna içindekini bildirmek için bir yoldur diye gitmiş olanlar değil, o sanatın kendisine vurgun olanlardır. Her iyi şair Fehim gibi, ben aşık-ı dil rubayı nazmım diyendir. İyi bir şair midir Fehim? Durumsamadan söyleyebilirim ki evet. İyi şiirleri, güzel beyitleri yok, o başka. Ama şiirin ne olduğunu anlamış, gücüne göre şiir veriyor. Sözümü kesme Keziban. Bak, bana ne diyeceğimi unutturdun. Sözlerim birbirini tutmuyor sanacaklar. Hatırladım. Başka şairler için kelimeler, duyguları, düşünceleri söylemeye birer araç oldukları halde, Monsieur Valéry için duygular, heyecanlar, düşünceler, kelimeleri kullanmak için bir bahanedir dedim. Sonra her iyi şairin Monsieur Valéry gibi olduğunu söyledim. Öyleyse, öteki şairlerle Monsieur Valéry arasında ne fark var diyeceksiniz. Sen demesen de bir diyecek bulunur. Ben de soracaktım çünkü o farkı kendinizin de pek iyi kavrayamadığınızı yahut illi bir fark bulmaya çalıştığınızı anlıyorum. Bir kere demiş bulundunuz, dediğinize bir kulp takacaksınız. Sana sus diyeceğim ama Zeki Kurucadan korkuyorum. Kızcağız yine azarlıyor diyecek. Haklısın Keziban, öteki şairlerle Monsieur Valéry arasında bir ayrılık var gibi görüyordum. Sonra baktım ki yokmuş. Ama benim önce böyle sanmama sebep nedir? Öteki şairlerle Monsieur Valéry arasında hiç olmazsa ayrılığa benzer bir şey var ki beni yanılttı. Var bir fark Keziban. Öteki şairler, yani Monsieur Valéry'den başka iyi şairler, duyguları, düşünceleri, heyecanları şiir söylemek için birer bahane saydıkları halde bunu açıkça bildirmezler. Okurlarına sanki biz de sizin gibi en çok manaya, öze değer veririz der gibidirler. Asıl maksatlarını gizlerler yahut asıl maksatları üzerinde Monsieur Valéry gibi durmazlar. Onda okurlarını kandırmak hevesi yoktur. Onun için en sarı, en saf şairdir. Daima şiir alanındadır. Başka bir alana geçtiğini, duygular aleminden haber verdiğini öne sürmez. Monsieur Guy de ben ancak bir sanat eri olarak yargılanmak isterim diyor. Ama doğrusu sanattan başka çok işlere karışır, kitaplarını okurken bir ahlak dersi, bir dünya görüşü aramamak elimizde değildir. Arayınca bulur, hem de kolaylıkla buluruz. Monsieur Valéry ise hiç olmazsa şiirinde ancak şair olarak yargılanmak isteyen adamdır. Monsieur Valéry ise hiç olmazsa şiirinde ancak şair olarak yargılanmak isteyen adamdır. Şiirine yabancı hiçbir öğe karıştırmaz. Bilir ki yalnız kelimelerle şiir olmaz çünkü kelime bir mana göstermekten kurtulamaz. Ama mana üzerinde durmaz, kelime üzerinde durur. Manayı kullanması sanatının gereci olan kelimede ister istemez bulunduğu içindir. Tıpkı bizim divan şairlerimiz, bizim saz şairlerimiz gibi. Ne demek istediğinizi anlamadım desem yalan olur. Çünkü kafanızın içindeyim. Ama siz bizim bu konuşmalarımızı konuştuğumuz yerde bırakmıyor, gidip yazıyorsunuz. Okuyanlar bilmem anlar mı? Monsieur Valéry'nin tıpkı bizim divan şairlerimize, saz şairlerimize benzediğini mi anlamazlar? Bizim şairlerimiz için de mana, kelimelerle oynamak için bir bahanedir demek istedim. Bunu en açıkça söyleyen Baki Efendi'dir. Erdim figanü zar ile ol asitane ben diye başlayan gazelinde sözde sevgili için yandığını, üzüldüğünü söyledikten sonra birdenbire sesini değiştiriyor. Baki müsellem oldu bana Kişveri Sühan, çıktım Seriri Nazma bugün Hüsrevane ben, diyor. Dönüp gazeli bir daha okuyoruz, bakıyoruz ki her beyitte bir oyun var. Ağlamak, inlemek hep bahane, hep yalan, ancak kelime sevgisi doğru. Ancak Dilruba-yı Nazma aşık olduğu sahi. Ama ben bugün yine şiirden açmak istemiyordum. Denizden açacaktım. Denizi sevmediğimi söyleyecektim. Denizi niçin sevmediğinizi daha anlayamadınız mı? Hiçbir şeyi sevemeyeceğinizi, şunu severim, bunu severim derken kendi kendinize de yalan söylediğinizi, her duygunuzun salt bir söz olduğunu daha anlayamadınız mı? Keziban'ın bu sözüne şaşaladım. İnsana bu kadar ağır sözler söylenir mi Keziban? Ağır ama doğru olduğunu siz de biliyorsunuz. Bari hiçbir şeyi niçin sevemeyeceğimizi, her duygunun neden yalan olacağını söyleyeyim. Sebebi sizi sevindirir. Deminki sözümün o kadar da ağır olmadığını görürsünüz. Hiçbir şeyi gerçekten sevemezsiniz. Hiçbir şeye gerçekten inanamazsınız. Çünkü bir gönülde iki sevda olamaz. Yani benim gönlümde bir sevda mı var demek istiyorsun? Evet, ama hemen kurulmayın. O sizin sandığınız sevda değil. O da olamaz sizde. Sizde edebiyat sevdası var. Ancak edebiyata vurgunsunuz. Her şeyi edebiyat arkasından görüyorsunuz. Gelmiş şurada deniz boyunda geziyordunuz. Denize baksanıza. Hayır. İlle şiiri, Yahya Kemal'i, Moreas'ı, Valeri'yi düşüneceksiniz. Baki Efendi'den beyit okuyacaksınız. Zeki Kuruca benim için sizin tutsağınız diyordu. Oysa ki siz kendiniz bir tutsaksınız. Edebiyatın tutsağı. Edebiyat sizi avcunun içine almış. Bir dakika salıvermiyor. Her düşüncenize, her duygunuza edebiyat karışıyor. Siz artık başka bir şeyi, başka bir kimseyi sevebilir misiniz hiç? Edebiyat çevrenizi sarmış. Ne yana gitseniz o çemberi aşıp kurtulamıyor. Hep onun içinde düşünüyor, onun içinde duyuyoruz. Keziban'ın bu dedikleri hoşuma gitti. Kurulacak oldum. İyi ya, insanın hayatında öyle bir tutkusu olmalı. Ben de edebiyata vurulmuşum. Edebiyat beni kavramış, ona hizmet ediyorum. Keziban gülümsedi. Öyle değil, öyle değil dedi. Edebiyatın aşığı değilsiniz. Edebiyat sizin içinizde büyük şeyler yaratan bir ateş olmuyor. Edebiyat sizin içinizde bir neşve değil, bir dert de değil. Sizin içinizde bir tasa edebiyat. Dedim ya, siz edebiyatın tutsağısınız. Sizi arkasında bir köle gibi sürüklerken o başkalarına gülümsüyor. Siz de onun yüzünde güller açtı diye seviniyorsunuz. Yani ben Monsieur Galandotsu gibi bir şey miyim demek istiyorsun? Aa, efendim dedim ya, edebiyat dışında düşünemezsiniz. Her şeyi illa edebiyata çevirir, edebiyatta bir yerini ararsınız. İşte şimdi Monsieur Galandot'u düşünmeye kalktınız. Ben şöyle duyuyorum, falan yazar da öyle duymuş. Siz bu halden kurtulamaz, bu halden kurtulup kendi kendiniz olamazsınız. Keziban beni deniz boyunda bırakıp gidiverdi. Ama yalnız değildim. Yanımda edebiyat denilen uçsuz bucaksız alemin bütün yaratıkları vardı. Sen onların hepsini bilir misin demeyin. Hepsini bilirim diye övünmeye kalkmadım. Ama biz edebiyatın tutsakları, o alemde birkaç şeyle, birkaç kişiyle tanıştık mı, kendimize bitmez tükenmez ahbaplar edindik sanırız. En vefalı dostlar da belki onlardır. Ulus, 18 Temmuz 1945. Sözden Söze. Divan şairleri kasideler yazıp zamanlarının büyüklerini, değerlileri gibi değersizlerini de, iyileri gibi kötülerini de hepsini överlermiş. Bunu bir suç sayıp o şairlere dalkavuk diyenler ancak kendi anlayışsızlıklarını, düşüncesizliklerini göstermiş olurlar. Kaside yazan şairin asıl istediği padişahı, vezirleri, Şeyhülislam'ı, herhangi bir kimseyi övmek değil, bir takım söz hünerleri göstererek güzel beyitler düzmektir. Kunduracının istediği iyi kundura yapmak, kuyumcunun istediği güzel ziynetler yapmak olduğu gibi. Şair, övdüğü kimseleri halka sevdirmeye, onların yerlerini sağlamlaştırmaya çalışmaz ki. Öyle bir şey gelmez onun elinden. Padişahın, vezirlerin, Şeyhülislam'ın ne yapıp ettikleri şairden sorulmaz. Şair devlet işlerine karışamaz. Toplumda onun ödevi şiir söylemek, sözle güzel şekiller yaratmaktır. Belki devlet işleri üzerine onun da düşündükleri vardır ama onları şiirine karıştırmak aklına bile gelmez. Şairlerden Şeyhülislam olan, vezir olan, padişah olan vardır. Daha doğrusu bazı padişahlar, vezirler, şeyhülislamlar şiir de yazmışlardır. Devlet yönetimi üzerine düşündüklerini şiirlerinde anlatırlar mı? Yavuz'un Farsça, Kanuni'nin Türkçe divanlarından devlet yönetimi ilkeleri çıkarılamaz. Böyle bir şeye kalkışan da olmamıştır. Şiirin sınırları çizilmiştir. Şair ders vermez. Ne ahlak dersi, ne siyaset dersi, düşündüklerini de söylemez, nasıl yaşadığını da anlatamaz. Bunu bilince zamanlarının büyüklerini övdükleri için divan şairlerine kızmak, dalkavuk demek gülünç olur. Ama iri lakırda etmek sevdası çoğu kimseyi gülünç olmaya da katlandırıyor. Divan şairi elbette zamanının büyüklerini övecek, kaside yazıp da caize almazsa nasıl geçinir? Neyle geçinir? Dergiler yok ki onlara yazıp da para kazansın. Kitap çıkarmak da yok. Şiirini büyüklere götürecek, onlara sunacak, onlara beğendirecek. Şairin şiirini büyüklere götürmesini bir suç saymak kunduracının, kuyumcunun büyüklerle alışveriş etmelerine kızmak kadar yersizdir. Şairin toplum işlerine, devlet işlerine karışması Avrupa memleketlerinde de daha yenidir. Ancak şu 1-2 yüzyıldan beridir. Fransa'nın, İngiltere'nin, İspanya ile İtalya'nın eski şairleri de zamanlarının büyüklerini överler, hiç olmazsa eserlerini onlara sunarlarmış. 14. Louis'in baş defterdarı Fouquet, anlaşıldığına göre hırsızın biriymiş. Onu övmüş, göklere çıkarmış diye La Fontaine'e dalkavuk demek, Frankler'de kimsenin aklından geçmiyor. Hatta La Fontaine'e bakmış, iyilik etmiştir diye Fouquet'in çok günahı bağışlanıyor. Şair değersiz bir padişahı yahut bir veziri övmekle kimseyi kandırmış, aldatmış olmuyor mu? Padişahlardan yahut vezirlerden birinin hayatlarında ne yaptıklarını araştırırken şairlerin kasidelerine bakmıyoruz. Nef'i. Nitekim Ab-ı Hayat Suhani Baki'dir, haşredek zinde kılan Nam-ı Süleyman Han'ı diye şairi övüyor. Padişahların ancak şairler sayesinde ad bıraktıklarını söylüyor. Ama hiç de öyle değil. Baki, Kanuni Sultan Süleyman'ı övdüğü kadar Sarı Selim'i de övmüştür. Kimse onun sözüne inanıp Sarı Selim'i büyük bir Hakan saymaya kalkmıyor. Süleyman'ın büyüklüğünü Baki'nin şiirlerinden değil, başka belgelerden öğreniyoruz. Doğrusunu isterseniz, Baki o güzel ağıtını Süleyman için değil de Sarı Selim için yazsaydı daha sevinirdim. Çünkü şimdi bazı kimseler çıkıp Süleyman büyük bir padişah olduğu için Baki ona gerçekten hayranmış. Onun için öyle güzel bir ağıt yazabilmiş. Değersiz bir padişah için öyle ağlayamazdı diyorlar. Bence bu düşünce yanlıştır. Çünkü divan şairi şiirinin güzelliğini konudan almaz. Konuyu belki hiç düşünmez. Gözlerini kapatır, kendi için seyreder. Daha doğrusu kendi için de seyretmez. Kullandığı dille neler yaratılabileceğini düşünür. Şair övgüleriyle zamanı, adamlarını, sonradan gelecekleri de aldatamayacağı, kandıramayacağı için en kötüleri överken bile yalan söylemiş olmaz. Bunun için hiçbirine dalkavuk demeye hakkımız yoktur. Onlar kendi işlerini görmüşler, yani şairlik etmişler, hem de işlerini iyi görmüşler. Demek ki hiçbir suçları yoktur. Bize düşen de onları saygıyla anmaktır. Şairin sanat adamının devlet işlerine, toplum işlerine karışması iyi mi olmuştur? Bana öyle geliyor ki bundan devlet de sanat da zarar görmüştür. Şairin sanat adamının devlet işlerinden anlayamayacağını, kendisi bir hayal aleminde yaşadığı için gerçeği kavrayamayacağını ileri sürecek değilim. Bu düşüncenin hiçbir değeri yoktur. Şairi, sanat adamını gerçeği kavrayamayan birer coşkun insan sayanlar, şiirin sanatın ne olduğunu anlayamamış zavallılardır. Gerçi şairler sanat adamları arasında düşünmeyi sevmeyip kendilerini duygularının akışına bırakanlar, ağızlarına ne gelirse onu söyleyiverenler de vardır. Ama onların hiçbiri iyi bir şair, iyi bir sanat adamı olamaz. Onların çoğu birer delidir. Deli de yalnız şair olmaya, sanat adamı olmaya kalkmaz. Bir esmiye görsün, başka işlere de özenir. Hayır, şairin, sanat adamının devlet işlerinden anlayamayacağını sanmıyorum. İçlerinde anlayanlar da olabilir ama şair, sanat adamı devlet işleri üzerine düşündükleriyle sanatını birbirine karıştırmamalıdır. Bunun için iki sebep vardır. Bir kere yazılarına konu olarak devlet işlerini alırsa eserini geçiciliğe mahkum ediyor demektir. Devlet işleri durmaz, değişir. Bugünün en büyük olayı yarın pek küçük görülebilir, hatta büsbütün unutulur. Şairin o olay için yazdıkları da o olayla birlikte unutulmasa dahi biraz gülünç gözükür. Bunu büyük bir sebep diye göstermiyorum. Şairin eseri çok güzel olabilir. Onun için de o olay unutulduktan sonra yine beğenilip yaşayabilir. İkinci sebep bence daha büyüktür. Çünkü ahlaka dayanır. Devlet işlerinde, siyaset tutkularında her zaman bir yanılma payı gözetmek gerektir. Hiçbir siyaset adamı ille benim düşündüğüm doğrudur, karşı yanda söylenilenlerin hepsi asılsız, hepsi yalandır, onların dedikleri yapılırsa sonu felakete çıkar diyemez. Her davanın haklı bir yanı olduğu gibi haksız bir yanı da vardır. Böyle olmasaydı dünyaya gelen akıllı, iyi kişilerin hepsinin de siyaset, devlet işlerinde birleşmeleri gerekirdi. Ne bileyim, mesela bugünkü adlarıyla herkes solcu yahut herkes sağcı olurdu. Görüyoruz ki öyle değil. Birbirine karşıt, birbirine düşman siyaset akışlarının hepsinde de akıllı, iyi adamlar görüyoruz. Demek ki siyaset işleri daima görecedir, nisbidir. Böyle olunca şair, herhangi bir insan olarak bir yana tutulabilirse de şair olarak o yanda çalışmamalıdır. Çünkü kendini dinletmesi yalnız o yanı tutan bir adam olarak değildir.